Hoş geldiniz. Bugün hepimizin aslında her gün içinde olduğu bir dünyaya, süpermarketlerin ve modern perakendeciliğin kökenlerine iniyoruz.
Evet, ama bu sıkıcı bir tarih dersi olmayacak. Göreviniz şu, bugün cebimizdeki o sadakat kartlarından, internetten verdiğimiz siparişlere kadar her şeyi ama her şeyi şekillendiren o ilk dahiyane fikirlerin izini sürmek. Ve bu yolculuktaki kılavuzumuz, yönetim danışmanı Mustafa Başar'ın kaleme aldığı bir yazı dizisi olacak. Başar, uluslararası tecrübesiyle tanınan bir stratejist.
Kesinlikle ve analizinde çok temel, çok kilit bir soru soruyor. Yerli marketler uluslararası birer zincire dönüşebilir mi? İşte bu devasa sorunun cevabını bulmak için de sanırım bizi oyunun en başına götürüyor.
Aynen öyle. Kuralların yazıldığı yere, 1900 yüzyıl Amerika'sına.
Yani bugünün devlerini anlamak için her şeyin başladığı o tek dükkanlara geri dönmemiz gerekiyor. O zaman başlayalım. Zincir marketler diye bir şey yok. Sıradan bir Amerikalı için alışveriş nasıl bir deneyimdi? Yani Mustafa Başar'ın bahsettiği o general store, bakkal dediğimiz şey tam olarak neye benziyordu?
Şöyle bir hayal edelim. Küçük, ahşap bir dükkan.
Tamam.
İçeride un çuvalları var, gaz lambaları, kumaş topları, şekerlemeler, belki birkaç tane tarım aleti. Yani her şeyden biraz var ama hiçbir şeyden çok yok.
Anladım. Ve fiyatlar da belli değil sanırım.
Hiç değil. Tamamen pazarlık usulü ve tabii ki veresiye defteri. Kasabanın sosyal merkezi gibi ama verimlilik açısından tam bir kaos. İşte 1859'da George Gilman adında bir girişimci bu kaosa bakıyor ve diyor ki, daha iyi bir yol olmalı.
Ve INP'yi kuruyor. Great Atlantic and Pacific Tea Company. Aynen. Fikir basit. Aynı markaya ait birden fazla dükkan açmak. Bu tarihteki ilk zincir market denemesiydi. Kulağa çok basit geliyor ama o dönemin koşullarında bu onlarca hatta yüzlerce dükkanı ayakta tutmak nasıl bir sorundu? Başar'ın yazısında lojistik bir kabus ifadesi geçiyor.
Tam olarak öyle.
Bu kabusu biraz somutlaştırabilir miyiz? Ne demek bu tam olarak?
Yollar bozuk, ulaşımat arabalarıyla soğutma teknolojisi diye bir şey yok. Şimdi siz onlarca dükkanın her birine taze mal göndermeye çalıştığınızı düşünün.
İmkansız gibi bir şey.
Malların yarısı yolda bozuluyor, bir dükkanda bir ürün bitmişken diğerinde fazlasıyla duruyor, stok yönetimi yapmak neredeyse imkansız. Yani IMP bu sorunu çözmeye çalışırken, pazarın geri kalanı hala at arabalarıyla kasaba kasaba gezen toptancılara bağımlı.
Yani ortada devasa bir verimsizlik ve erişim sorunu var.
Kesinlikle. Şehirlerde durum guyken asıl büyük potansiyel olan kırsal kesim ise tamamen unutulmuş durumda.
İşte tam bu noktada hikaye yön değiştiriyor. Şehirlerdeki bu lojistik savaşları sürerken birileri gözünü o unutulmuş kırsala dikiyor. Sahneye Aaron Montgomery Ward çıkıyor, gezgin bir satıcı.
Aynen öyle. Yani o bakkalların nasıl çalıştığını, çiftçilerin nasıl sömürdüğünü ilk elden gören biri.
Peki neyi fark ediyor? Şunu fark ediyor. Kırsaldaki çiftçinin iki seçeneği var. Ya en yakın kasabaya gidecek, yerel bakkalın fahiş fiyatlarına ve keyfi veresiye şartlarına boyun eğecek ya da hiçbir şey alamayacak. Yani bir tekel var aslında.
Bir tekel var ve Ward bu aracı tekelini kırmanın bir yolu olduğunu görüyor. Eğer ürünleri doğrudan üreticiden alıp aradaki tüm o bakkalları, toptancıları atlayarak doğrudan çiftçinin evine ulaştırabilirse hem çok daha ucuza satabilir hem de muazzam bir pazar yaratabilirdi.
Vay canına. Yani o aslında yerel tefeciliği ve aracıları ortadan kaldıran bir sistem kurmuş. Bu sadece bir iş modeli değil, neredeyse sosyal bir devrim.
Kesinlikle öyle.
Peki bunu nasıl başardı? O dönemde internet yok, telefon bile yeni. Binlerce çiftçiye nasıl ulaştı? Dahiyane bir fikirle, posta siparişi. 1872'de Montgomery Watson Company'yi kuruyor ve tek sayfalık bir broşür hazırlatıyor. Tek sayfa.
Evet, tek sayfa. Üzerinde satılık ürünlerin listesi ve fiyatları var. Bu broşürü postalıyor. Müşteri istediği ürünü mektupla sipariş ediyor. Ürün kapısına geldiğinde ödemeyi yapıyor.
Pazarlık yok, veresiye yok.
Hiçbir yok. Şeffaf ve net fiyatlar. Bu o kadar başarılı oluyor ki 1883'e gelindiğinde o tek sayfalık broşür, içinde 10.000 ürünün çizimlerinin olduğu 240 sayfalık bir kataloğa dönüşüyor.
İnanılmaz. Kırsaldaki bir aile için bu dünyaya açılan bir pencere demekti herhalde.
Tam olarak öyle.
Ve tabii ki her büyük devrimcinin bir de rakibi ortaya çıkar. Richard Warren Sears'ın hikayesi ise tam bir girişimcilik filmi gibi başlıyor. 23 yaşında bir demiryolu istasyonu görevlisi ve bir koli istenmeyen saat.
Evet, tam bir fırsatı görme anı. Bir kuyumcu istasyona bir koli altın saat gönderiyor ama alıcı reddediyor.
Tamam.
Kurallar gereği saatler geri gönderilecek. Genç Sears üreticiye bir telgraf çekiyor ve saatleri çok ucuza almayı teklif ediyor. Kabul edilince de diğer istasyonlardaki telgraf operatörü arkadaşlarına saatleri satıyor.
Ve kısa sürede ciddi bir para kazanıyor. 5.000 dolar o dönem için devasa bir para. Bu olay ona şunu öğretiyor. Demiryolu ağı sadece trenleri değil, ürünleri de taşıyabilecek devasa bir dağıtım kanalı. Ve bu küçük saat ticaretinden Ward'un en büyük rakibi doğuyor. Saat tamircisi Alva Roebuck ile ortak olup Sears Roebuck & Co.'yu kuruyorlar.
Ve onlar da posta siparişi işine giriyorlar. Rekabet inanılmaz boyutlara ulaşıyor.
Rakamlar nasıl?
Rakamlar gerçekten akıl almaz. 1900 yılında Sears'ın yıllık satışı 10 milyon doları, Ward'ınki ise 8.7 milyon doları buluyor.
10 milyon dolar mı? O zamanın parasıyla.
Evet, 1916'ya gelindiğinde ise Sears yılda 50 milyondan fazla katalog postalayan bir deve dönüşüyor. Mustafa Başar'ın da vurguladığı gibi bu kataloglar bugünkü Amazon'un, Hepsi Burada'nın, hatta televizyondaki alışveriş kanallarının atasıdır.
Peki şimdi tabloyu netleştirelim. A&P zincirleşme fikrini getirdi ama lojistikte zorlandı.
Doğru.
Ward ve Sears ise lojistik sorununu demiryolu ve postayı kullanarak aştı ve kimsenin ulaşamadığı kırsala ulaştı. Ama tüm bunlar olurken şehirlerdeki o dükkan içi deneyim hala oldukça ilkeldi.
Çok ilkeldi, evet. İşte Mustafa Başar'ın analizinde asıl odaklandığı ve bir kişinin her şeyi nasıl değiştirebileceğinin kanıtı dediği isim burada devreye giriyor. Bernard Henry Kroger. Kroger'ın hikayesi gerçekten de zorlukların bir insanın nasıl bilediğinin kanıtı. Babasının iflas yüzünden çok genç yaşta çalışmaya başlaması, 13 yaşında sıtmaya yakalanıp 60 kilometre yolu hasta halde yürüyerek evine dönmesi.
Vay canına!
Bu tecrübeler ona iki şeyi öğretiyor. Müşterinin cebindeki her kuruşun ne kadar değerli olduğunu ve verimliliğin hayati önem taşıdığını. O, Ward ve Sears gibi yeni pazarlar keşfetmeye çalışmadı. Ne yaptı peki?
O, mevcut pazardaki alışveriş deneyimini baştan aşağı yeniden icat etmeye odaklandı. Ve bunu tek bir büyük fikirle değil, Başar'ın metninde sıraladığı onlarca irili ufaklı yenilikle yapıyor. Bu ilkler listesi adeta bugünkü süpermarketin DNA'sı gibi. Mesela ilk olarak pazarlama ve şeffaflık konusunu ele alalım. O dönemde fiyatlar dükkanın içinde pazarlıkla belirlenirken Kroger ne yapıyor?
Tam tersini. 1895'te kimse yapmazken gazete ilanı vermeye başlıyor.
O dönem için çok yeni bir şey, çok yeni. Ama bu ilanlar sadece bize gelin demiyor. Ürün kategorilerine göre ayrılmış, net fiyat listeleri içeriyor ve tek bir kelimeyi vurguluyor. Tasarruf. Bu bir devrim. Ama asıl darbeyi dükkanın içinde vuruyor. Her ürünün üzerine tek tek fiyat etiketi yapıştırıyor. Bu ikisi birleştiğinde ortaya sarsılmaz bir mesaj çıkıyor. İlanda gördüğün fiyat neyse, rafta göreceğin de o. Pazarlık yok, kandırmaca yok. Bir saniye, bu o zamanlar için çok radikal bir şey olmalı. Pazarlığın standart olduğu bir kültürde sabit fiyat koymak müşterileri korkutmadı mı? Yani beni kandırmaya çalışıyor, pazarlık yapsam daha ucuza alırım diye düşünmüş olamazlar mı?
Kesinlikle düşündüler. Ama Kroger'ın fiyatları o kadar düşüktü ki pazarlığa gerek kalmıyordu.
Anladım. Bunu da verimlilikle sağlıyordu. Asıl amacı müşteriyi dükkanın içine çekmek ve orada onlara daha fazla şey satmaktı. İşte burada ikinci büyük inovasyon grubu devreye giriyor. Kroger marketi bir varış noktası haline getiriyor. Mağaza içi fırın fikri. Bu gerçekten inanılmaz. 1901'de dükkanına bir fırın ekliyor ve ekmeği neredeyse maliyetine satıyor.
Mantık çok basit.
Müşteri ucuz ekmek kokusunu alıp içeri girsin.
Ve girmişken peynirini, zeytinini, reçelini de bizden alsın. Bu, bugün çapraz satış veya zararına satışla müşteri çekme, yani loss leader dediğimiz stratejinin belki de ilk ve en parlak uygulaması.
Ama durmuyor.
Durmuyor. O dönemde kasap ayrı, bakkal ayrı dükkanlar, Kroger 1904'te bir et işleme tesisi satın alıyor ve marketlerinin içine taze et reyonları kuruyor.
Yani her şey tek bir çatı altında.
Aynen öyle. Artık müşterinin kasaba içinde 3 ayrı dükkan gezmesine gerek yok. Her şeyi tek bir çatı altında, Kroger'da bulabiliyor. Sattığı şey aslında ürün değil, müşteriye zaman ve kolaylık.
Bu inanılmaz bir vizyon. Müşteriyi dükkana çektikten ve her şeyi tek yerde bulmasını sağladıktan sonra bir sonraki adımı onları sürekli müşteri haline getirmek olmalı. Yani sadakat.
Kesinlikle.
Bugünün puan ve mil sistemlerinin 100 yıl önceki hali nasılmış?
Çok basit ama etkili. Belirli ürünlerin fişlerini veya kuponlarını biriktiren müşterilere bedelsiz ürünler hediye ediyor. Bu, sadakat programı kavramının doğuşu.
Yani bugünün sadakat kartlarının atası. Birebir. Ama Kroger için sadakat sadece hediye vermek değildi, aynı zamanda kendi markasına güven yaratmaktı. İşte burada en stratejik hamlelerinden biri geliyor, özel markalı üretim. Yani private label. Yani bugünün Migros marka ya da Bim marka ürünleri. Bu fikir 1902'de kendi reçel fabrikasını kurmasıyla başlıyor. Peki bu neden bu kadar önemli bir hamle? Sadece maliyeti düşürmek mi amaç?
Çok daha fazlası. O dönemde büyük ulusal markalar fiyatları dikte etme gücüne sahipti. Kendi reçelini, kahvesini, konservesini üreterek Kroger bu bağımlılıktan kurtuldu. Kâr marjını kendi belirledi, daha da önemlisi kaliteyi kendi kontrol etti.
Bu ona inanılmaz bir güç veriyor olmalı.
Kesinlikle. Müşteri Kroger markalı bir reçel aldığında ve memnun kaldığında bu güven sadece reçele değil tüm dükkana yayılıyordu. Bu ona pazarda inanılmaz bir rekabet gücü verdi.
Şeffaflık, tek noktadan alışveriş, sadakat ve marka gücü. Liste bitti sanıyoruz ama bitmiyor. Kroger, teknolojiye de kafayı takmış durumda. 1905 yılı, telefon yeni bir icatken o bunu bir iş aracına dönüştürüyor.
Hem de nasıl? Müşterilerine telefonla sipariş verin, kapınıza getirelim hizmetini sunuyor.
1905'te mi?
1905'te, evet. Hatta o dönemki reklamlarında isterseniz sizi her sabah arayıp siparişinizi alalım diyecek kadar ileri gidiyor. Bu, günümüzün online market sipariş uygulamalarının 110 yıl önceki hali.
İnanılmaz. Peki teslimatları neyle yapıyor?
Önce at arabalarıyla ama 1912'de Henry Ford'un Model T otomobili piyasaya çıkınca Kroger bir an bile tereddüt etmiyor. Elindeki 200'den fazla at ve at arabasından oluşan dev filoyu satıp yerine 75 tane otomobil alıyor.
Bu sektörde çağ atlamak demek. Rakipleri hala atları nallarken o, otomobillerle çok daha hızlı ve verimli teslimat yapıyordu.
Kesinlikle. Bu adamın vizyonu gerçekten durdurak bilmiyor. Son olarak da belki de en modern hamlesi bilimi işin içine sokması. 1921'de Amerika'nın ilk market içi kalite kontrol laboratuvarını kuruyor. Bir market neden laboratuvar kurar ki? Çünkü Kroger müşteri memnuniyetini ve ürün kalitesini tesadüflere bırakmak istemiyordu. Bu laboratuvarda sattığı ürünlerin besin değerlerini test ediyor, en iyi konserve formülünü arıyor, müşterilerin hangi tada daha iyi tepki verdiğini bilimsel olarak ölçüyordu.
Yani bilimsel tüketici araştırması kavramını perakendeye sokan ilk kişiydi. Rakipleri içgüdüleriyle hareket ederken o veriyle karar veriyordu.
Tam olarak bu.
Özetle bugün girdiğimiz herhangi bir süpermarkette gördüğümüz neredeyse her şeyin bir parçasını Kroger tek başına icat etmiş ya da mükemmelleştirmiş.
Evet, fiyat etiketleri, gazete ilanları, mağaza içi fırınlar, taze et reyonları, özel markalı ürünler, sadakat kartları, telefonla sipariş, otomobille teslimat, kalite kontrol.
Hepsi onun imzasını taşıyor.
Kesinlikle.
Mustafa Başar'ın analizinin en can alıcı noktası da bu. A&P zincirleşmeyi başlattı, Ward ve Sears coğrafi engelleri aştı ama Kroger, müşteri odaklı, durmak bilmeyen bir inovasyon kültürüyle bugünün alışveriş deneyimini tek başına inşa etti.
Bu da bizi en baştaki o kilit soruya geri getiriyor.
Aynen. Başar'ın sorduğu soruya, yerli marketler uluslararası birer zincire dönüşebilir mi? Bu öncülerin hikayeleri bize gösteriyor ki bu iş sadece dükkan sayısını arttırmakla olmuyor. Kesinlikle olmuyor.
Tek bir dükkanla başlayıp dev imparatorluklar kuran bu Amerikalıların hepsi, kendi zamanlarının en büyük sorunlarına en yaratıcı çözümleri bulanlardı.
Mustafa Başar da aslında bu tarihi analizle günümüzdeki yerel işletmelere bir ayna tutuyor. Onlar lojistik, erişim, fiyatlandırma ve hizmet gibi sorunları çözdüler. Acaba günümüzün yerel marketleri günümüzün büyük sorunlarına dijitalleşme, kişiselleştirme, sürdürülebilirlik gibi bu öncüler kadar cesur ve yenilikçi çözümler üretebiliyor mu? Başarının sırrı burada gizli. Makale bir sonraki bölümde Avrupa pazarlarına ve Amerika'nın 1920-1960 dönemine odaklanacağını belirtiyor. Bu da size şu düşünceyi bırakıyor. Az önce dinlediğiniz öncüler 100 yıldan daha uzun bir süre önce müşteri için şeffaflık, kolaylık, zaman tasarrufu ve güven gibi temel değerler üzerine işlerini kurdular. Hala geçerli değerler.
Hala geçerli. Bugün her gün alışveriş yaptığınız marketleri bir düşünün. Bu asırlık yeniliklerden hangileri hala en temel silahları? Ve sizce bir sonraki Kroger'ın veya Sears'ın çözeceği, bizim belki de henüz farkında bile olmadığımız yeni, büyük sorun ne olabilir?